Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Yeni bir gidişat programında Ektan Türk Yılmaz'la birlikteyiz. Türkiye her zaman olduğu gibi kaotik, karmaşık, darbe söylentileri vesaireyle yaşanan bir dönemden geçiyor. Sebep 103 amiralin imzaladığı emekli amiralin bir bildiri. Sanki denizcilerin Türkiye'de darbe yapma kabiliyeti varmış, gemilerle Ankara'ya gidip yönetime el koyacaklarmış gibi bir hava yaratılıyor. Yani dil olarak iktidarı rahatsız edecek ifadeler olmasına rağmen, yani normal bir ülkede sıradan kabul edilip görmezden gelinerek halledilebilecek bir konu bir anda şeye çevrildi. Büyük bir yangına, herkese talimat verildi. İşte muhtarlar, Yargıtay, herhalde bugün spor kulüpleri falan da girer devreye. Herkes açıklama yapıyor. İşte demokrasi, hukuk, kahramanlık ve işin daha vahimi, bu insanlar yargılanırsa dosyalarının gideceği Yargıtay bile konuyla ilgili açıklama yapıp yargılanacak insanlar hakkında hüküm bildirebiliyor. Yani ahlaksızlık, etik değerlerden uzaklığa, kuralsızlık, her şey bir araya karışmış durumda ve Türkiye kalıcı bir olağanüstü rejimle yaşamaya devam edecek işareti veriyor bize. Bu olayın çarpıcı kılan cemaatle mücadelede Erdoğan'la ortaklık yapan önemli isimlerin burada olması, bir de Mavi Vatan denilen, Türkiye'yi aslında Ege ve Akdeniz'de çok ciddi sıkıntılara sokan o projenin sahiplerinin de imzasının bulunması. Ne anlatıyor bize? Bu rejimin geçişi sırasında kimi küçük unsurların tasfiyesi, yani bütün Fransız devriminde de, Bolşevik devriminde de, bütün keskin dönüşlerde bu tip tasfiyeler, temizlikler olur. Öyle bir şey mi, yoksa Erdoğan gündemi değiştirmek için yine eski yol arkadaşlarını satıp kendine alan mı açmaya çalışıyor?
Ergun Bey merhabalar. Şimdi
uzun başladım. Bir şey oldu ama.
Evet, yok, çok güzel oldu. Genel bir çerçeve oldu. Şimdi şöyle, bence ben ilk başta hani çok vahim tabii durum birçok açıdan baktığı zaman, ama bir yandan da gülünç, komik olmak durumu da karşı karşıyayız. Yani şimdi biraz biz bir kısmını yaşadık, bir kısmını kitaplardan biliyoruz, anlatılanlardan biliyoruz. Darbeye yabancı bir jenerasyon değiliz biz. Biliyoruz darbe ne, nasıl oluyor. Şimdi ben şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de evet darbe olmuştur, darbeciler olmuştur, cuntacılar olmuştur, ama tabii ki beğenmiyoruz, ama beğenenler de var tabii. 27 Mayıs'ı beğenenler var. Kimisi 12 Eylül'ü beğeniyor. Bilmiyorum artık. 28 Şubat'ı beğenenler, bir kısmı da bugün iktidarın ortağı. Ama beğenin veya beğenmeyin, bu darbecilerin, cuntacıların her biri bir anayasal düzen kurdular sonra. Ve bir daha darbe olduğu zaman biz onu anlayabildik. Yani bu anayasal düzeni ilga ettiler bunlar. Şu anda Türkiye'de ilga edilecek anayasal düzen nedir? Siz şimdi denizci nasıl yapacak dediniz. Bir de varsayalım ki denizci yapmayı denedi. Hangi anayasal düzen ortadan kaldırdı? Şey? Yani Şentop protesto ediyor. Darbeyi, darbe girişimini veyahut da darbe iması bulunanı çok sert bir dille protesto etmiş. Yani mecliste son iki haftada yaşananlara bir bakar mıyız? Efendim Gergerlioğlu'nun nasıl milletvekilliğinin düşürüldüğü, ondan sonra efendim anayasa mecliste oylanmış, geçmiş, reddedilmiş bir önergenin tekrar nasıl oylandığı ve yani velhasıl kelam uzatmayayım. Kısacası şöyle bir şey var. Türkiye'de sürekli darbe rejimi altında yaşıyoruz biz. Artık yani bir darbe değil, darbenin kesintisiz yaşandığı, sürekli peş peşe olduğu, yani anayasa ihlalinin, anayasal düzenin manasızlaşmasının kesintisiz olarak derinleştiği bir durumda darbeden nasıl bahsedeceğiz biz? Kim neye darbe yapacak? Hadi varsayalım ki dediğiniz gibi elinde silah olmayan, kimsenin dinlemediği, ancak işte muhalif, hatta kimi zaman marjinal diyebileceğiniz, bana kullanmaktan imtina ediyorum ama marjinal bile değil denilebilecek, kimilerince görülebilecek YouTube kanallarında konuşan emekli askerlerin nasıl darbe yapacağını, yani hani darbe yapmasını bırakın, neye darbe yapacaklarını ben anlayayım. Ne yapacaklar mesela? Anayasa Mahkemesi'ni mi tanımıyoruz diyecekler. Anayasa Mahkemesi'ni mi ortadan kaldıralım diyecekler. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum mu, mahkemeler tanımasın mı diyecekler. Ha, şimdi burada tek söylenebilecek bir şey, bir seçilmiş bir cumhurbaşkanının olduğu ama birinin seçilmesi, bir seçimle gelmiş birinin o anda iş başında olması o memlekette anayasal düzen var demek değil ki. Şimdi birinci kısmı bu. İkinci kısmına gelince tabii yani bunu çok kullanmak istiyor AKP tarafı ve başka bir bildikleri, başka bir söyledikleri bir şey de kalmadı. Dikkatinizi çekerim. Yani işte çarşamba günü büyük bir şey açıklanacaktı. Büyük bir manifesto açıklanacaktı. Hiçbir şey açıklanamadı. Yani iktidar cephesi bir şey söyleyemiyor. Yani söyleyebilecekleri bir şey de yok. Bir ezberleri var. İşte vesayet, darbe vesaire. Şimdi bunu kullanmaya çalışıyorlar ama bence bu konuda da başarılı, ben bu konuda da başarılı olacaklarını sanmıyorum. Yani bu 2-3 günlük bu fırtına havasına bakmayın. Nasıl işte daha önce işte Ayasofya'da olduğu çok örnekleri var bunun. Böylesi çok sert. Yani bunlar çünkü bir trend var. Bir genel durum var. Genel bir hat var. Zaten bence bu imzayı atanları cesaretlendiren bir nokta da bu. Kendileri de zaten dile getiriyorlar.
Evet, ekonomik şimdi, durumu, Covid'i hepsini sıralanmışlar.
Tabii. Yani bunu zaten konuşmalarında da dile getiriyorlar. Bir cesaretlenme hali de var. Biliyorlar ki yani hani bir esme parlama olacak ama bundan yani bu bir kâra falan dönüşemeyecek. Yani iktidar açısından bir kâra falan dönüşeceğini ben sanmıyorum. Bu olayın kendisine dönersek yani ilk başta yani darbe, yani asker konuştu mu darbe dediğin zaman, mesele darbe dediğimiz zaman çok spesifik bir şeyden bahsediyoruz. Öyle askerin konuşması vesaire, kime yani askerin darbe yapmaması demek, askeri darbeye karşı çıkacağız demek, insanlara konuşma yasağı mı getirmek mi demek? Tabii ki insanlar konuşacaklar ve özellikle de şu konuda bence haklılar bu metni yazanlar. Uzmanlık alanları konusunda konuşuyorlar. Montre konusunda konuşuyorlar. Boğazlar Sözleşmesi konusunda konuşuyorlar ve bunu konuşanlar da Deniz Kuvvetleri'nin bir zamanlar kurmay kadrosunda olmuş kişiler. Şimdi ben genel tartışmadan çıkartırsam daha böyle spesifik bir duruma getirmek istiyorum. Şimdi burada Deniz Kuvvetleri'ne daha önceki podcastlerde konuştuk. Özel dikkat edilmesi gereken bir kurum. Çünkü üzerinde çok büyük çelişmelerin, çok büyük kavgaların olduğu, en azından son diyelim ki 2000'li yılların başından bu yana büyük kavgalar olduğu ve askeriye içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de en büyük gelişimi göstermiş belki de bir birim. Yani askeriyeyi farklı kuvvet komutanlıklarına bölersek bu kuvvet komutanlıkları içerisinde veyahut da bu birimler içerisinde en fazla yatırım yapılmış, en fazla gelişmiş, en fazla efendime söyleyeyim büyümüş bu dönemde bir ordu birimi ve yakın zamanda da hatırlıyorsunuz Mavi Vatan'la yatıp kalktığımız zamanlar neredeyse Cem Gürdeniz, Cihat Yaycı aileden biri haline gelmişti insanlar.
Evet, o ilginç değil mi? Bir anda yani tukaka edilmeleri yani ve Erdoğan'ın yani kimseye bir vefa duygusu şeyi olmadığını da gösteren bir olay. Yani bir en küçük eleştiride karşı çıkışta dümdüz etmeye hazır yani bütün tek adamlarda olduğu gibi ama burada çarpıcı olan Aydınlık Gazetesi'nin temsil ettiği ideolojiye yakın bu isimler, MHP'ye yakın olduğu bile düşünülebilirdi. Onların da bu şeye katılmaları ve hiç sahip çıkmamaları dostlarına. Bu bir artık rant savaşı mı yoksa nedir? Ne anlatıyor bize bu tablo?
Yani tam oraya gelmeye çalışıyorum. Yani biz bir defa şunu yine daha önce konuşmuştuk. Bir kez daha dinleyicilere veyahut da ilk kez dinleyen birileri vardıysa bizim sizle sohbetlerimizi onu hatırlatalım. Yani hani Türkiye'de kurumlar işte gidiyor vesaire, artık bu çok eskidi demiştik. Yani artık fonksiyon ölümüne geliyor Türkiye. Yani Türkiye'de kurumlar yapmaları gereken işi yapamaz hale geliyorlar. Bence bunun ilk çok açık örneğini de Merkez Bankası oldu. Merkez Bankası artık işlev kaybı yaptı, fonksiyon kaybına ulaştı. Şimdi bir durum aslında anladığım kadarıyla bu deniz kuvvetlerinde de bir yandan tabii bir çekişme var dedik. İkincisi bu gösterilen tepkiyi bir ordu tepkisinden önce ilk başta biz deniz kuvvetlerinin tepkisi olarak okumak daha doğru olacak bence. Yani deniz kuvvetleri üzerinde çok büyük gerilim ve rekabet var. Ama bir de deniz kuvvetlerinin çok kökten gelen bir şey de var, kaygı da var. Bu kaygı neyle ilgili? Bence bu kaygının tabii çok temel bir noktalarından birisi Montreux. Burada çok haklılar. Şöyle ki haklılar. Biraz daha geriye gidelim. O böyle bir tepki görmemişti. 126 tane eski diplomat bir metin yazdı yine. Montreux'le ilgili uyarıda bulunan. Bunu da bu Kanal İstanbul etrafında yaptılar. 30 Ocak olsa gerek. 126 imzalı.
Bir şey soracağım ama Montreux sadece İstanbul Boğazı ile ilgili değil. Çanakkale Boğazı da var ve şeye gerek olmadan Kanal İstanbul'a 20 yıllık süre geçtiği için Türkiye her an bu anlaşmadan çekilebilir eğer Rusya ile papaz olmayı göze alırsa. Doğrudan bir çatışma içine girmeyi. Yani mesele o.
Şimdi işin karıştığı yer de bence orası. Şöyle ki karışıyor. Bence buradaki tepkiyi şöyle okumak lazım. Bir kurumun tepkisi. Yani bir uzmanlık alanından gelen tepki. Zaten peş peşe geliyor bu. Başka kurumlar da bunu yapıyor. İkincisi, kendisini kurucu unsur varsayan kesimlerin tepkileri bunlar. Ve söylenen şey şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti beka sorunuyla karşı karşıya. Yani Türkiye'de kendisini kurucu gören unsurlar Türkiye'deki çöküş olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Montreux'u kaldırmak demek veyahut da Montreux'u tartışmaya açmak demek, Lozan'ı direkt tartışmaya koymak demek. Siz bildiğiniz yani bu Türkiye'deki hükümet günü kurtarmak için Türkiye'nin varlığını tehlikeye atıyor diyor. Ve ayrıca sizin dediğiniz gibi şimdi biz işin ince tartışmasına girdiğiniz zaman şimdi şu olabilir, ben orada olduğunu düşünmüyorum. Bence çok çok ufak düşünen bir hükümet var o Türkiye'de ve esas itibariyle dertleri Kanal İstanbul'u işte yine bildiğimiz o rant çarkını işletip Kanal İstanbul'u da kullanılır hale getirmek için Montreux'un koyduğu engellerle baş etmeye çalışmak. Bununla ilgili bir farklı tavır gösteren bir şey olmaz diyen Cihat Yaycı var. Onun dışında hükümet kanadı gerekirse bunu tartışmaya açarız diyor. Ama şöyle bir durum var. Sizin dediğiniz gibi bu Rusya açısından kabul edilemez bir durum. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu çok uzun yıllardan beri aslında. Hatta Soğuk Savaş döneminde bile Montreux'dan rahatsız bir güç. Ama şimdi gelin görün ki iş daha da karmaşıklaşıyor. Siz Kanal İstanbul projesini yapıp bu projeyi Çin'e verip ondan sonra Rusya ile karşı karşıya gelip Amerika'yı memnun mu edeceksiniz? Şimdi bu tablodan bir şey anlaşılıyor mu? Bence evet.
Şimdi Rusya ile bir sürü yerde ortaklığı var ama çatışması da var. Yani zaten Türkiye tarihini bilenler, diplomasiyi bilenler NATO'ya da Amerikan koruması altından kalktığı an Rusya ile gerilimlerin Türkiye'nin tek başına baş edemeyeceği ve boyun eğmek zorunda kalacağı bir yere gelebileceği konusunda uyarıda bulunuyorlardı. Şimdi Ukrayna ve Kırım, işte Kırım'ı biliyoruz ki Kruşçev zamanında tek adam rejimlerinde olduğu gibi kafasını esmiş, Ukrayna'ya hediye etmiş. O zaman Sovyetler Birliği uzun yaşayacak diye. Kırım'ın ilhakını Türkiye kabul etmiyor kendince. Kırım bağımsız bir yerde olsun, özel bir yerde olsun demiyor. Tekrar Ukrayna'ya dönsün diyor. Şu anda o gerilimde Montreux'un gündeme gelmesi Rusya açısından bir ciddiye alınacak bir konu mudur? Yoksa Türkiye'nin Ukrayna'da yapmaya çalıştıkları Ukrayna'yla içli dışlı olmasından daha mı çok rahatsızdır NATO çerçevesinde?
Vallahi ben Rusya'nın şu noktada ciddiye alacağını sanmıyorum. Ama Türkiye'de, siz Türkiye'den bakıyorsanız olaya, meseleye, şunu görüyorsunuz ki Türkiye'deki rejim belki bugün değil bile, değilse bile yakın vadede ülkenin varlığını tehdit altına koyacak. Yani ülkenin varlığını sağlayan uluslararası anlaşmaları bile günü kurtarmak için masaya sürebilecek bir hükümetin olması durumu bence bu hem bu metnin öne çıkardığı nokta hem de bence gayet üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Yani evet şu anda ciddiye almazlar bunu ama siz bunu gerçekten yapmaya çalıştığınız zaman ve bir de bunu ola ki Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri yoluna koymanın bir aracı olarak kullanmaya çalıştığınız zaman siz de takdir edersiniz ki bu Türkiye açısından pek kolay olmayacaktır. Yani Türkiye'yi çok da kaldıramayabileceği bir gerilimin ortasında ve ihtiyacı olmayan bir gerilimin. Yani ve şunu da söylemek lazım. Şimdi bu bütün resmi böyle tek tek olaylara kapılmadan baktığımız zaman birini rahatsız etmeden başka kimseyle yakınlaşamayan bir durumda Türkiye. Yani şimdi siz Amerika ile durumunuzu düzeltmek için Rusya ile neredeyse veyahut da potansiyel olarak bir çok da zorlamak istemiyorum ama belki de askeri karşı karşıya gelmenin ihtimalini mi göz alacaksınız?
Şeyden dikkat çekiyor bu. Amerikan Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tebrik mesajını cevapsız bıraktı, konuşmadı, etmedi ama Ukrayna cephesi Rusya gerilimi artınca ve Türkiye'nin de bu Rapid Force'un komutanlığını devralması sebebiyle anında aradı. Ne konuşuldu bilmiyoruz. Yani bu tartışmalar amiralleri de rahatsız eden belki o gelişmeler mi oldu? Sanki
onlar böyle da var, onlar sayılıyor. Yalnız şimdi şöyle bir şey de söylemek lazım. Bunlar var tabii ki. Anladığım kadarıyla en azından ben Türker Ertürk'ü dinledim. Birkaç konuşmasını dinledim bu metin sonrasında. O söyleniyor. Ama bence esas kaygı burada. Yani şimdi imza metnini atanlara baktığınız zaman mesela Cem Gürdeniz var bir tarafta, bir tarafta Türker Ertürk var. Şimdi bunların hepsini bir şeye atıp NATO karşıtı, Rusya taraftarı falan demek çok zor, kolay değil.
Işık Biren de var.
Evet.
Ya bunlar yani onun yol açacağı felaketi gören insanlar.
Tam onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada varoluşsal tehdit gören, varoluşsal tehdit olduğunu gören çok farklı ama hepsinin ortak özelliği kendisini kurucu unsur görmesi. Şimdi bakın Cem Gürdeniz'i özellikle söyledim. Çünkü Cem Gürdeniz Mavi Vatan tartışmalarında uyarılar geldiği zaman efendim mesela özellikle veyahut da AKP'yi desteklemesi konusunda eleştiriler geldiği zaman bugüne o günlerde şunu söylüyordu. Ya siz böyle düşünmeyin, biz 100 yıllık 200 yıllık jeostratejik planlar yapıyoruz. AKP gelir geçer sonuçta böyle Türkiye yoluna devam edecektir diyordu. Şimdi aynı kişinin imzası var ve aynı kişi gözaltına alınanlar arasında. Yani burada gelinen nokta itibariyle bence esas nokta varoluşsal bir tehdit algısı ve bir tehdit, bir varoluşsal bir kaygı ifadesi olması burada. Ve bence bunları bir araya getiren de o. Bu çok yan yana gelmesi zor olacak isimleri bir araya getiren de o. Kendisini tekrar dediğim gibi. Tabii bu kendisini kurucu gören unsurların gözüyle ifade edilmiş bir kaygı.
Yani şu anda Türkiye'nin işte eski diplomatları, milletvekilleri, askerleri, yani emekli olmuş, kenara çekilmiş, gelişmeleri kaygıyla izleyenler ülkenin yönetilemediğini, kurumsal, yani biraz sen pek sevmiyorsun o benzetmeyi ama Osmanlı'nın sonuna benziyor İttihat Terakki dönemine.
Bunu söyleyeyim. Ben o benzetmeyi sevmemem sebepleri, başka sebepleri var. Bence herhangi bir şeyin sonuna benzetilebilir. Yani herhangi bir şeyin çürüme, çöküş, çatırdama dönemine benzetilebilir şu dönem tabii ki. Tabii bir farkı şu, bunun ülkede çok büyük bir coşkuyla yaşanıyor olması. Yani iktidar kayyum tarafında halen çok büyük bir coşku, şenlikli bir havanın devam ediyor olması belki çok özgün kılıyor bunu. Yoksa evet, benzetilebilir. Pardon, sözünüzü kestim.
Yani şey gibi işte Bolşevik devrimi olurken de Moskova'da falan insanlar parti yapıyorlarmış. O anın sıcaklığında hiçbir şeyi fark etmiyorlar. Bir de tabii çok tek yanlı bir pompalama var medya ve şey üzerinden, AK Parti aygıtı üzerinden. Bu konular hiç konuşulmuyor maalesef Türkiye'de. Yani 3-5 tane küçük medya sitesi ya da gazetede ya da işte aklı eren insanlar yazıyor ama onların ulaşabildiği yer de şey. Burada asıl sıkıntı muhalefette çıkıyor. Yani muhalefet burada darbecileri kınıyamakla yok saymak arasında bir noktada ana konuya giremiyor. Yani bu o bildiride dikkat çekilen hususlar aslında muhalefetin sürekli gündemde tutması, tartışması, gereğini yapması gereken konular ama muhalefet yok orada. O sıkıntı herhalde bu kadar insanın devreye girmesine neden oluyor.
Evet, bir o var. Bir de tabii kurumsal noktada düşünmek lazım dedim. Onu şimdi ben demin eklemeyi unuttum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkmıştı hatırlarsanız 6 Şubat olsa gerek. Bu 70 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve buna göre askeriyedeki bütün atamalar, subay, asubay, bütün atamalar artık Milli Savunma Bakanlığı eline alıyor. Şimdi onun arkasından gelen bir tabii ki bu cübbeli vesaire, yani gayet de provokatif, yani belli grupları çok provoke edeceği çok belli olan, değil mi? Yani bir de göstere göstere işte makam arabası kapıya konuluyor, o kıyafetle gösteriliyor, işte altta üniforma var vesaire. Bununla beraber geldiği zaman bence işte varoluşsal kaygıların bir kısmı da bu tabii ki. Bir ülkeyi hem jeopolitik olarak riske atmaktan çekinmediğini görmek. İkincisi, yani mesela Cem Gürdeniz gibileri, yani bunlar gelip geçer. Sonuçta böyle bu bizim daha uzun vadeli işlerimizdir. Bizim bu kurumlarımıza biz bakalım. Biz Türkiye'nin jeostratejik, jeopolitik yüzlerce yıllık planlarını yapalım derken aslında bunun aktörü olarak gördüğü kurumun tasfiye olabileceğini de fark ediyor bence. Yani şimdi ama tabii bunu şuradan şunu söylemek çok doğru değil bence. Onunla bir açıklık getirelim. Hani Ergenekon tasfiye ediliyor, lafları çok dolanıyor. Ulusalcılar tasfiye ediliyor. Bence ulusalcılar Türkiye'de bugün tasfiye edilemez durumdalar. Çünkü ulusalcılar birçok başka grup gibi artık sıvılaşmış bir grup. Yani her kesime, her tarafa değen bir grup. Yani bunu artık
Yani
siz
CHP
yok olan.
yönetiminde çok etkililer görüyoruz işte.
MHP yönetiminde de çok etkiler.
İyi
AKP
Parti'de
yönetiminde de
de
çok
yük.
etkiler. İYİ Parti de yetkiler. Kimisi de ara sıra işte HDP vesaire konusunda da çok olumsuz şeyler söylemeyenleri de denk geliyor. Yani demeye çalıştığım, yani burada sıvılaşmış bir grup var. Bunu şey yapamazsınız. Tasfiye etmek, yani bu cemaat gibi kaldı ki o bile çok belirsiz bir şey, bir gruptu. Burada bu mümkün değil. Yani bir de herkese yapışmış, yani herkesin kendisine ortak gördüğü, taraftar gördüğü şey var.
Bir de
Unsurlar
60
var.
yıllık yani NATO ile birlikte aslında İttihat Terakki karakol yapılanmasıyla başlayıp 100 yıllık toplumun farklı yerlerinde örgütlenmiş organize bir grup.
Şüphesiz, şüphesiz ve ayrıca yani Türkiye'deki şu andaki muhalefetin genel anlamda genel olarak muhalefetin, özel olarak da kurumsal muhalefetin bence retoriğine de çok etkili olan bir grup bu. Yani Türkiye'de aslında bir neo Kemalist bir aslında bir coşku olduğunu görmek de çok yaygın bir coşku olduğunu görmek de mümkün. Bundan da bahsetmek mümkün bir yanıyla. Ama tabii diğer yandan da şunu da söylemek lazım. Bir, evet, her tarafa gittiği için bunu tasfiyesi mümkün değil. Diğeri ise bir defa veya buna
O da
paralel
o zaman
olarak.
yani bunlar o yapılanmanın bu imza gözaltına alınan isimler özellikle o kanadın önde gelen ideolojisini belirleyen uluslararası alanda özellikle işte Cemaat Metre bile ya FETÖ Metre mi yapmıştı biri onlardan O tip insanlar niye bu kadar yalnız bırakılıp şeytanlaştırıldılar bir anda? Yani hiç kimse sahip çıkıp o gruplardan savunmalarını üstlenmedi.
Bir dakika efendim, daha vahim bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi hani aslında bunun bir kısmı kolay. Yani CHP ve İYİ Parti'deki kaygılar vesaire, hani başka olaylarda niye benzer tavırlar alıyorlar diyse, bunda da onu o sebepten dolayı alıyor. Ama şimdi daha bence daha manidar bir durum var. Cihat Yaycı.
Evet.
Şimdi bu isimlerin Türker Ertürk dışında bir ortak özelliği de birçoğunun, şimdi birçok ismi de bilmiyorum, tanımıyorum tabii ki. Ben 103 ismi de bilmem mümkün değil. Yani biz bunların medyaya daha böyle görünür olanlarını bile biliyoruz. Hepsi canhıraş bir şekilde Cihat Yaycı'ya sahip çıktılar. Değil mi?
Evet.
Ve çok büyük bir kısmı. Aslında ben onunla ilgili bir yazı yazdım da bir kenarlarda durdu o. Nedense onu bir yayınlamadım. Bittiğini düşünmediğim için hiçbir zaman. Şöyle bir durum var. Yani demin söylediğimize paralel olarak, yani herkesin şeyi olduğu gibi, diyelim ki ulusalcısı olduğu gibi, herkese değen bir ulusalcı olduğu gibi, ulusalcılar da çok farklı retorikler geliştiriyor. Çok farklı siyaset dilleri geliştiriyorlar. Mesela
yani Cumhuriyet ve Sözcü bir grup şu anda, onu görüyoruz.
Ama işte yarın nasıl grup, onu bilmiyoruz. Bu onu gösteriyor. Yani yarın nasıl bir grup, onu bilmiyoruz. Yani o dönemde Cem Ergüder'le Türker Ertürk çok farklı yer, hatta çok sert tartışmaların olduğu birkaç program bile izledim, hatırlıyorum. Bugün aynı hücrede bile olmuş olabilirler. O gün Cem Ergüder'in savunduğu Cihat Yaycı, bugün Montreux anlaşması Kanal İstanbul'a engel değil diyor ve boşa çıkartıyor arkadaşlarının, silah arkadaşlarının ve ona destek olanların söyleyisi.
O biraz kariyerist ve maddi şeye göre hareket ediyor anladığım, oradan kopuş sebeplerinden biri.
Yani bence zaten onun çok iyi bir örneği. Yani bütün kariyeri boyunca öyle. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani ben Cihat Yaycı dediğiniz zaman artık benim aklıma nükleer serpintiyi bile kâra dönüştürebilecek birisi geliyor aklıma. Yani hani bunu bile kâra dönüştürebilir. Çünkü bir dönem cemaatle ismi alınıyor, ondan sonra darbeden kâr ediyor. İşte Ergenekon meselesinde hiçbir şey olmadığı gibi yine önü açılıyor. Şu anda da Milli Savunma Bakanı'nın bir gerilim sonucu kıza alındı ama yine yıldızını, yani şuna devam ediyor. Güç sahiplerinin duymak istedikleri şeyleri söyleyerek önünü açma kariyerine bence çok başarıyla devam ediyor.
Peki bu Montreux'dan çıkamaz diyorsun yani sen son kertede Türkiye. Bunu düşünebilir.
Yani Montreux'dan çıkabilir tabii, Türkiye dediği gibi yani meclis başkanı söyledi. Ya Türkiye'de şu anda ne yapılamaz diye dersiniz Ergun Bey.
Hayır yani gerçekçi olarak Rusya'yla bu kadar.
Gerçekçi olarak da yapabilirler. Yapmaya çalışabilirler. Yani her iş başına kalırlarsa. Ama bu hem Dışişleri Bakanlığı yani eski diplomatların hem bugünkü metni dünkü metni ortak söylediği şey, siz ülkenin varoluşunu tehdit altına alırsınız diyor, ortaya koyarsınız diyor. Yani siz Montreux'u tartışmaya açarsanız Lozan'ı da tartışmaya açarsınız. Yani bu şu demek, siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını tartışılır hale getiriyorsunuz. Şimdi bunu yapar mı Türkiye'deki rejim? Vallahi ben hiçbir şey yapmaz demiyorum. Çünkü günü kurtarmak için bence böyle bu gibi stratejik olarak bir devletin dikkatli olması veyahut da çok dokunmaması gereken yerlere dokunmaktan hiç imtina etmediklerini görüyoruz. Birçok örnekte gördük. Ama bence şu da bir açık bir durum ki yani bu hani bu krizler veyahut da bu hamleler, işte bu gündem değiştirmeler vesaire en nihayetinde genel durumu değiştirmiyor. Yani Türkiye stabilize olamıyor, Türkiye çatırdıyor ve bu metinle de ortaya çıkan şey Türkiye'de darbe tehdidinin olduğu değil. Bu arada ona da bir parantez açacağım. Ama Türkiye'nin geleceğinin tehdit altında olduğu, bir de siz şöyle bir şey, darbe metni gördünüz mü? Arkadaşlar bunu yapın. Yoksa biz değil, sizin bugün beslediklerinizi yarın bir gün size darbe yapacaklar diyen bir metin. Yani siz bu cübbelileri, şunları bunları öne çıkartıyorsunuz. Geçmişten siz ders almadınız mı? Yarın bir gün size bunlar, yani geçmişte ne olduysa, ne olduğunu söylüyorsanız aynısı bunların elinde olur diye bir darbe metni olabilir mi? Onu söylüyorlar ve ben ne yapmaz sorusuna bu iktidar hiçbir doğru cevap veremiyorum. Yani şunu yapmazlar diyemiyorum. Çünkü herkes de bunu artık dillendiriyor. Türkiye çok yapısı, hem yani çok büyük ekonomik kriz yaşıyor. Onun dışında büyük siyasal kriz yaşadığını zaten hep konuşuyoruz. Ve kendisini durumdan kurtarmak için gerçekten çok akla gelmeyecek riskleri almaktan çekinmeyen bir siyasi elit var.
Buna rağmen de gücünü koruyor. Yani yoksulluk da olsa, insanlar açlıktan da ölse, Orta Doğu'da bu tip rejimlerin değişimi kolay değil. Yani işte Saddam Amerikan müdahalesi olmasa her şeye rağmen kalacaktı. Esad işte küçük de olsa gene iktidarını koruyabiliyor. İnsanlar ekmek bile bulamıyor ama yani kendi açısından varoluşsal bir tehdit yok aslında. Muhalefet kuzu gibi.
Valla öyle diyoruz ama gerçekten bence şunun altını çizmek gerekiyor. Yani kurumsal ölüm konusunda herkes belki arkasını döndü ama fonksiyon ölümünü gördüğü zaman, işlevsel ölümü gördüğü zaman kimse artık durmuyor. Mesela TÜSİAD bile ses yükseltti. Yani hani dikkat çekilecek bir nokta bu tepkilerin, siyasi çevreler, ben bunu Ergenekon vesaire gibi de aslında çok tarif etmek istemem. Bence daha çok bu uzmanlık alanlarından, sektörlerden gelen tepkiler bunlar. Diplomasi, deniz kuvvetleri, iş dünyası, daha çok böyle tarif ederdim. Çünkü Türkiye'de çözülen fonksiyonlar ve ona dönelik tepkiler geliyor. Ha, diğer kısmını, muhalefet kısmına gelince de geçen söylediğimin aynısını veyahut da daha önce söylediğimin aynısını söyleyeceğim. Ben Türkiye'de, yani Türkiye'de gidişin çöküş yönünde olduğunu düşünüyorum. Ve o çöküşün, o enkazın altında muhalefet partilerinde kalacağını düşünüyorum. Ben şu andaki hükümeti devirmek veyahut da o hükümeti anayasanın tarif ettiği biçimde onun yerine iktidara gelmek meziyetinden bence çok uzak bir muhalefet var. Ve ayrıca neredeyse koltuk değneği oluyor çoğu durumda. Mesela bugün Öztrak dün bir açıklama yapmış. İlk başta diyor ki İşte normaldir, güzeldir. Yani işte asker açıklama yapmış. Ne var yani, uzmanlık konusunda açıklama yapmış. Bugün ikinci bir açıklama sanırım, üslubu konusunda eleştiriler olabilse de gibi bir şey yaptı. Yani şimdi...
Yani Faik Öztürk zaten parlak olmayan, babası sayesinde bir yerlere gelmiş.
O sözcü tabii, efendim, sözcü.
Evet işte devleti. Yani şeye bakarsak CHP'nin genel başkan yardımcısı da o Musul konsolosu oldu. Yani onu diplomat olması bile hayal edilemeyecek bir adam. CHP'ye bir gecede genel, yani bunları organize eden birileri var. Konuşturan, metinleri eline veren. Yani CHP'de bütün milletvekillerine hafta başı Tuncay Özkan'dan mail gidiyormuş. Hangi konuda ne söylenecek diye onun dışında.
Vallahi o zaman kim o maili veriyorsa onu değiştirsinler, bir onu denesinler. Yani hani
ben ama herhalde devletin kontrol ettiği kişiler bunlar, bahsettiğimiz hep o söylediğimiz fark, kimse onlar, onu da bilemiyoruz tabii ama orayı organize eden. Yani şimdi bu emekli askerler görüyor, diplomatlar görüyor, iş dünyası görüyor, CHP falan bunu görmüyor mu, yoksa basiretimi bağlı yani böyle muhalefet olur?
Görmek istemiyor muhtemelen. Çünkü görmek istemek bir de eylem gerektirecek. Gördüğünüz şeyi, tanımladığınız şeyi, bir de tavır göstermek durumundasınız. Denk düşen bir tavır göstermek durumundasınız. Yani görmek, bilmek ve bunu ortaya koymak sizi bir yükümlü kılıyor. Tavır almak konusunda yükümlü kılıyor. Çünkü bir, her şeyden öte bir de siyasi partisisiniz. Şimdi bu insanlar bizden daha az zeki insanlar değil, bizden daha az bilen insanlar değil, bizden daha az siyaseti takip eden insanlar değil. Nasıl oluyor peki bu? Çünkü açıkçası şöyle bir çaresizlik içerisinde kendilerini hapsetmiş durumdalar. Bunlar en yakın zamanda ilk seçimde gidecekler. Bizim çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Biz sadece olay yaratmayalım yolda. Yani vaka olmasın, vukuat çıkmasın. Bunlar zaten gideceklere ciddi ciddi inanıyorlar demeyeceğim artık. İnanmak dışında bir çareleri olmadığını düşünüyorlar. Yani, bu...
yani sonuç itibariyle tabii toplumun siyasete inancını zayıflatan,
evet,
her türlü değerini çürüten de bir süreç oluyor bu kaçınılmaz olarak. Yani işte gençlere sokak ortasında işkence ediliyor. Bir milletvekili zorbalıkla evinden alınıyor, dokunulmazlığı kaldırılmış.
Darp edilerek.
Darp edilerek. Yani her türlü iğrençlik yapılıyor. Suçlar, çocuk tacizleri, kadına şiddet. Yani lime lime dökülüyor bir toplum ve iktidarın, muhalefetin hiçbir yerde varlığı, bir sesi çıkmıyor. Mesela işte Kürtler helikopterden atılınca yokmuş gibi davranıyor. Halbuki Güneydoğu'da, Kürt coğrafyasında insanları helikopterden atan zihniyet geliyor İstanbul'da, Ankara'da da sana istediği baskıyı yapabiliyor susunca.
Tabii. Ya bir de bu sizin söylediğinizi ben şöyle özetleyeyim. Yani burada total bir çöküşten bahsediyoruz. Yani şunu artık bırakalım. Yani Türkiye'de iktidar yanlış, iktidar kötü ama Türkiye'de iyi giden şeyler de var fikrini bırakalım. Yani bu siyasette de düşünebilir, ekonomiyle ilgili de düşünebilirsiniz, diplomasiyle ilgili de düşünebilirsiniz.
Savunma sanayi miydi acaba?
Onu da detaylarına indiğiniz zaman işte orada da öyle bir resim olmadı ortaya çıkıyor. Yani hiçbirinde bir sanat. Yani ayrıca da yani ben kendi siyasal dünya görüşüm noktasından baktığım zaman da bir ülkenin savunma sanayisiyle övünmesini yani ayrıca bir sorumluluğu zaten de dedikleri gibi kısmına da girdiğiniz zaman hiç öyle olmadığı o dronlar her neyse o da ortaya çıkıyor. Kısacası Türkiye'deki çöküşün, Türkiye'deki çatırdamanın total olduğunu görmek gerekiyor. Yani bunu Türkiye'deki kirlenmenin de total olduğunu görmek gerekiyor. Yani bu topluma da nüfuz ediyor. Yani siz bugün Türkiye'de bu rejim altında veyahut da şu gidişat içerisinde yaşayıp herkes çok yanlış ama ben çok doğru bir yerdeyim, tertemiz. Yani öyle bir şey denilemez. Yani Türkiye bu sirayet ediyor. Bütün siyasal kesimlere, topluma birçok şey normalleşti. İşkence yapıp göstermek, efendime söyleyeyim, karşıt gördüklerinizin yapılacak herhangi bir şey, onlar yapılacak her şeyi meşru görmek, herhangi bir tartıya, kantara, orana koymadan, maalesef bunlar bence çok yaygınca ortaklaşılan şeylere dönüşüldü. İktidar, muhalefet fark etmez. Maalesef Türkiye'deki çöküşü total görmek gerekiyor. Yani dolayısıyla İşte AKP gider, yerine CHP gelir, İYİ Parti gelir. Bence orayı çoktan açtık, persa açtık. Yani bu gelen, yani şöyle söylersek, Türkiye bir dönem biraz böyle Deleuze'le Guattari'nin bir metaforu diyelim. Organsız, vücutsuz organlar. Organs without bodies diye, yani bir vücuda bağlı olmayıp sürdüren, işleyen organlar ki bunlar birbirleriyle rekabet halinde. Mesela işte deniz kuvvetleri, kim, hangi problem, bu mavi vatan meseleleri sırasında konuşmuştuk. Hangi problem öne geçiyorsa bir anda o kurum öne çıkıyor. Ya bunları bir organlar olarak düşünürseniz bunlar birbiriyle rekabet içindelerdi de. Şu anda ise gelinen nokta bir vücut oluyor, organları yok. Çünkü organlar teker teker iflas ediyor noktasına geliyor artık. Yani organlar ölüyor bence. Bu fonksiyonlar ölüyor ve söylenen şu, siz o vücudu da, vücudun bütünlüğünü de şu anda risk altına atıyorsunuz. Artık zaten Merkez Bankası örneğini verdim demin. Gerçekten fonksiyon ölümüyle karşı karşıya, ciddi fonksiyon ölümüyle karşı karşıya. Yani Merkez Bankası para piyasalarıyla ilgili bir şey yapamayacak duruma geliyor. Yarın bir gün polis çok basit suçlarla ilgili yapması gerekenleri yapamayacak duruma gelir. Yargıyı zaten hiç konuşmayalım. Bu yayılarak devam ediyor. Yani ciddi devlete atıfla, devletin birimlerine atfedilen fonksiyonlar o kurumlarca artık ifa edilemez noktaya geliyoruz biz. Bu liyakatsızlık, özgüvensizlik ve bu paranoyak halin ve tek adam yönetimini dayatmanın faturası maalesef memlekete Bu şekilde bence ortaya çıkıyor ve bu biraz, bunu bir darbe falan değil. Bu gayet belki biraz şunu bile söyleyebilirsiniz o isimlere bakarsanız. Mesela Cem Gürdeniz gibi isimleri öne çıkartarak belki de dost acı söyler bile diye okuyabilirsiniz bunu. Yani çok acı söyleniyor ama.
Ama yani tabii devletler şirket gibi değil. Daha büyük ve güçlü yapılar. Çürümesi, erimesi çok zaman alacak. Yani bir kuşak böyle yok olup gidecek belli ki Türkiye'de. Bir büyük çöküşe kadar.
Vallahi ben şimdi şu iki farklı şeyden bahsediyoruz sanırım. Yani bence yani iktidarın iş başında kalmasıyla bildiğimiz anlamda devlet sisteminin orada olması arasında bence ikisi aynı şey değil illaki. Yani bence zaten devletlik hali, bildiğimiz anlamda devletlik hali büyük ölçüde berhava olmuş durumda. Ama şunu derseniz, efendime söyleyeyim, elinde polis kuvveti var. Yani devletli
Şiddet
polis kuvvetine indirmediğimiz sürece, evet, pardon. Evet. Evet, oraya indirirseniz evet.
Yani bunun sonucu giderek Irak, Saddam Irak'ı, Kaddafi Libya'sı gibi devletin fonksiyonlarını yerine getiremedi ama şiddet tekelini elinde tuttuğu için iktidarlarını sürdürdüğü, ülkenin giderek fakirleşip yozlaştığı bir coğrafya olacak Türkiye.
Valla orada şunu söyleyeyim. Yani o benzetmelerde sadece şunu söyleyeyim. Yani Türkiye tabii çok hiçbir zaman cennet olmadı vesaire. Özellikle biz de ben hep muhaliftim. Muhalif de herhalde böyle de gideceğiz. Türkiye'deki olup bitene. Biz tabii Türkiye hep böyle çok güçsüz bir ülke. Yani hani bir böyle hani biz bütün bu olanlar bitenler bize şunu gösterdi. Bir defa Türkiye çok güçlü bir ülke. Çok değişik gerekçelerle. İnsan kaynaklarından, ekonomisten, jeopolitikasına vesaire vesaire. Çünkü bunu limitlerinde kullanan yani bir hükümetle ilk kez karşılaştık. Her anlamda limitlerinde kullandı. Yani hani ve bunları kaldırdı. Ama tabii bunun bir bedeli var. Ve Türkiye'de şu anda hani birincisi şunu söyleyeyim. Türkiye o ülkelerle çok karşılaştırılamaz. Hiç benim hiç beğenmediğim, eminim sizin de beğenmediğiniz demokratik tarihi anlamında da benzetilemez. Yani toplumsal çoğulculuk anlamında da benzetilemez. Veya en azından bunun siyasal alanda temsil edilebilmesi noktasına baktığınız zaman ona konuda da benzetilemez. Yani ben Saddam kadar, Kaddafi kadar şanslı olabileceğini sanmıyorum. O tür bir yönetime niyetlenen bir idarenin Türkiye'de. Yani o kadar uzun ve o kadar yani stabil, yani mesela şeyi de gördüğünüz zaman mesela Saddam evet öngörülemezdi yine diyebilirdiniz. Ama bir yandan stabil rejimler kurabilmiş iktidarlar bunlar. Şimdi dikkatinizi çekerim. Burada bir türlü stabilize olamayan yani biz her hafta bir darbe, bir alt üst oluş, ne olacak yarın, ne olacak konuşması yapıyoruz sizle. Yani bunları siz Kaddafi yönetiminde böyle bir şey yoktu. Saddam yönetiminde böyle bir şey yoktu. Kuzey Kore'de böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, onlar da öngörülmeye olabilirler. Onlar da Türkiye'deki gibi öngörülemez rejimler olabilirler diyebilirsiniz. Ben o konuda da emin değilim ama hadi diyelim ki öyle olsun. Ama en azından bir stabil bir sistem kuruyorlar. Yani şu anda hani dedik ya ilk başta, yani darbeciler bir anayasal rejim kurdular. Anayasal sistem kurdular. Her biri kendilerince, beğenelim beğenmeyelim. Şu anda hani tam tersine hiçbir anayasal rejim kuramayıp bir sistem kuramayıp tam tersine neredeyse ülkeyi kesintisiz darbelerle itekleyen, artık yönetmek değil bunun adı, itekleyen bir siyasi idare var maalesef.
Sen ani, yani son olarak şunu sorayım, ani ve büyük bir çöküş mü bekliyorsun o zaman?
Evet, evet, evet, evet.
Yani ekonomik olarak mı daha çok, yoksa?
Yani bunlar tabii, bu çöküşlerin tabii bunlar uçak düşmesi gibi bir metaforunu kullanabiliriz belki bu gibi olaylara. Veyahut da belki deprem örneğini kullanabiliriz. Yani birçok faktörün bir araya geldiği öngörülemez olaylar diye düşünmek lazım. Ama bu burada tabii bunu dinleyici şöyle bir iyimserlikten konuştuğumu sanmasın. Hani bu rejim yarın çöküyor. Siz gidin evde oturun uyuyun falan, öyle bir şey demiyorum. Şunu da söylüyorum, yani bu aktörsüz olmayacaktır. Ama bu süreç kendi aktörlerini de yaratacaktır diyorum. ve o aktörler şu anda bizim etrafta gördüğümüz aktörler olduklarını sanmıyorum. Yani bu rejimi geriletecek bir iradeyi ne CHP'de ne İYİ Parti'de görüyorum. Zaten HDP'ye böyle bir yükümlülük yüklemek bile acımasızca gaddarca olacaktır. Karşı karşıya kaldıkları terör ve baskılar yüzüyle.
Peki, var mı başka eklemek istediğin?
Vallahi çok şey var ama bence burada duralım çünkü çok uzun oluyor sonra. Devam edelim.
Ağzına sağlık. Çok teşekkür
ederim. Çok teşekkür ederim.
İyi günler.
İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.